Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 14. Ayrım. Bölüm 27. Birkaç dakika içinde Jackson bölgesindeki FBI kumanda merkezindeydiler. İki tane gizli servis ajanını da çağırdılar. Onlar da büyük televizyonun karşısına geçtiler. Aradıkları video kayıtları gizli servisin arşivlerinden gelmişti. "En az 15 yıllık görüntüleri elimizde tutuyoruz," diye açıklama yaptı ajanlardan biri. "Ama parkı izleyen tek birim siz değilsiniz," dedi Stone. Aynı ajan gülümsedi. "Her birimiz cehennem köşesinin bize ait olan ufak kısımlarını izliyoruz. İdeal dünyada gördüğümüz her şeyi birbirimizle paylaşıyoruz. Ama bu durum ideal dünyanın çok dışında." "Tam olarak ne arıyoruz?" diye sordu diğer ajan. Stone ağaçların dikilmesinden ve ağaca yaklaşan köpekten bahsetti. Ajan Gerşik olay yerini kontrol etmek için geride kalmıştı. Ama Stone haber gönderince Tom Gross hemen yanlarına gelmişti. "Ağacın tesliminden bombanın patlamasına kadar geçen sürenin tamamını izlememiz gerekiyor," dedi FBI ajanı. Üç değişik açıdan çekilmiş kayıtları izlediler. Güvenlik görevlisi önemli bir şeyleri atlamadan bazı kısımları hızlı geçti. Ama tüm kayıtları izlemek yine de uzun sürdü. En sonunda aynı cevaplanmamış sorularla ekrana baka kaldılar. "Köpekler kontrol etmiş ama sarı kordonun dışında kalmışlar. Güvenlik açısından büyük bir açık bu. Gizli servis buna çok sinirlenecek," dedi Gross. İki ajan birbirlerine bakıp yüzlerini buruşturdular ama bir şey söylemediler. "Ayrıca o çukura bir şey bırakan birileri de yok," dedi Chapman. "Tek kaydın bunlar olduğundan emin misiniz?" diye sordu Stone. Ajanlardan biri, "Evet," dedi. Gross, Stone ve Chapman kumanda merkezinden çıktılar. "Parka giderken daha önce bir adım bile ilerleyemediğim hiçbir olay hatırlamıyorum. Bu olayda ise sürekli geri gidiyoruz," dedi Gross. Stone gözlerini kapadı ve kayıtlarda ne gördüğünü düşündü. Bir vinç ağacı havaya kaldırmıştı. Sonra ulusal park birimi personeli yeşil ve haki rengi üniformalarıyla ortaya çıkmış ve ağacın nasıl dikilmesi gerektiğini söylemişti. Gözlerini açtı. "Ağacın muhafaza edildiği bir yer olmalı. Dikilmeden önce nerede tutuluyormuş? Videoda o kısımlar yoktu." "Doğru," dedi Gross, ümitle bakıyordu. "Videodaki zaman ağacın bombadan bir gün önce dikildiğini gösteriyordu. Madem öyle, çukur neden hala kapatılmamıştı?" diye sordu Chapman. "Sanırım bu soruların cevabını bulmamız şart," dedi Gross. Hemen sonra Gross'un telefonu çaldı. Kısa bir süre konuştuktan sonra telefonu kapattı. "Jogging yapan adamla ilgili bir iz bulduk. Birkaç saat önce kayıp birimine telefon açılmış. Bir aile üyesi aramış. Tanımlara uyuyor ve o adam da parkın yakınlarındaymış." "Neden bu kadar geç aramışlar?" diye sordu Stone. "Konuşunca anlarız." "Bence ayrılmamız lazım," dedi Stone. "Sen ve adamların bahçe çalışanlarıyla ilgilen. Ben ve Chapman da aile üyeleriyle konuşuruz. Adres var mı?" Gross adresi verdi. Tam ayrılırken, "Şimdi bulmamız gereken bir tek takım elbiseli adam kaldı," dedi FBI ajanı. Stone hiç dönmeden, "Evet," dedi omzunun üzerinden. Chapman da yanında yürümeye devam etti. Chapman'ın arabasının yanına gelince, "Soruşturma açısından hayati bir bilgi sakladığın için yargılanabilirsin ve buna kimse engel olamaz," dedi Chapman. "Eğer böyle düşünüyorsan beni şikayet etmekten çekinme." Arabanın üzerinden birbirlerine baktılar. Chapman en sonunda iç çekti. "Patronumun kuyusunu kazmanın kariyerim için iyi olacağını sanmıyorum. O yüzden bin arabaya." Kapıları kapatıp motoru çalıştırınca, "Nereye?" diye sordu Chapman. Stone, Gross'un verdiği kağıda baktı. "Anacostia. Silahın elinin altında olsun." "Bu Anacostia denen yer tehlikeli bir yer mi?" Stone cevap vermeden önce bir süre düşündü. "Aslında sanırım Lafayette Parkı'ndan daha az tehlikeli." Bölüm 28. Carmen Escalante, nehrin birkaç blok ötesinde iki katlı bir evde yaşıyordu. Mahalle Washington Nationals sahasının yakınlarındaydı. Ama stadyumun çevresinde yürütülen onarım çalışmalarından nasibini pek alamamıştı. Escalante'nin adresine ulaştıklarında Stone kapıyı çaldı. Görebildiği kadarıyla kapıda en az 3 kurşun izi vardı. Yaklaşmakta olan garip sesler duydular. Hem ayak sesleri vardı hem de başka sesler. Çarpma sesi gibi bir sesti. Kapı açılınca karşılarında hoş bir kadın gördüler. 20'lerindeydi. Çarpık bacaklarını desteklemek için kollarının altında metal destekler vardı. Garip seslerin nereden geldiği anlaşılmıştı. "Carmen Escalante?" diye sordu Stone. Kadın başıyla onayladı. "Carmen benim." Stone ve Chapman rozetlerini gösterdiler. "Kayıp ilanı verdiğiniz kişi için buradayız," dedi Chapman. "Siz Amerikalı değilsiniz," dedi Carmen merakla. "Değilim." Carmen'in kafası karışmıştı. "İçeri girebilir miyiz?" dedi Stone. Kısa bir koridordan geçerek küçük bir odaya girdiler. Eşyalar üçüncü eldi. Yerde çöpler vardı. Stone çürümüş yiyeceklerin kokusunu alabiliyordu. "Son zamanlarda temizlik yapamadım," dedi Carmen. Ama ses tonu özür diler gibi değildi. Koltuğa oturdu ve değneklerini koltuğun kenarına yasladı. Kadının her iki yanı da Stone'un kibarca pislik diyebileceği şeylerle lekelenmişti. Oturacak başka bir yer olmadığı için Stone ve Chapman ayakta kaldılar. "Eminim çok endişelenmişsinizdir. Kayıp şahısla ilgili olarak geldik," dedi Stone teşvik edici bir tonda. "Dayım Alfredo ama biz ona Freddy derdik." "Biz?" "Aile olarak." "Aileniz burada mı?" diye sordu Stone etrafına bakarak. "Hayır, Meksika'ya geri döndüler." "O zaman siz dayınızda yaşıyordunuz." Carmen başıyla onayladı. "Peki soyadı neydi?" diye sordu Stone. "Padilla." "En son ne zaman gördünüz onu?" diye söze girdi Chapman. "İki gece önce. Yemek için dışarı çıkmıştı." "Nereye gittiğini biliyor musunuz?" "F yakınlarındaki 16. caddede bir yere. Amcam aslen İspanyoldur. Babamın ailesi olan Escalante'ler de uzun zaman önce oradan gelmişler. İspanya'da güzel etli pilav yaparlar. Dayım çok severdi. Yemeğe gittiği yerde de güzel etli pilav yapıyorlardı." Stone ve Chapman aynı şeyi düşünerek birbirlerine baktı. Bu yüzden Lafayette Parkı'nın yakınlarındaydı. "Polise haber vermek için neden bu kadar beklediğinizi sorabilir miyim?" dedi Stone. "Burada telefon yok. Dayım Freddy olmadan çok fazla dışarı çıkamıyorum da. Her an eve gelebilir diye düşündüm ama gelmedi. Ben de komşulardan birinden benim adıma polisi aramasını rica ettim." "Tamam. Dayınız dışarı çıktığında üzerinde ne vardı hatırlıyor musunuz?" "Mavi eşofmanları. Onları giymeyi severdi ama spor yapmaktan hoşlanmazdı. Komik gelirdi bana." "Vücudu düzgün değil miydi?" diye sordu Stone. Carmen elleriyle havada koca bir göbek çizdi. "Akşam yemeğini ve birayı çok severdi," dedi sonra. "Eve genellikle nasıl gelirdi? Arabası var mıydı?" diye sordu Stone. "Bizim arabamız yok. Otobüse ya da trene bineriz." "Yemekten sonra yürüyüşe gideceğinden bahsetti mi size?" diye sordu Chapman. Carmen'in yüzü titremeye başladı. Sunta bir tezgahın üzerine konulmuş küçük televizyonu işaret etti. "Neler olduğunu biliyorum. Bomba patlamış." "Freddy dayım öldü mü?" Yanağından bir damla yaş süzüldü. Stone ve Chapman birbirlerine baktılar. "Amcanızın bir fotoğrafı var mı burada?" Carmen yana eğilmiş kitaplığı işaret etti. Yarım düzine çerçeveli fotoğraf vardı. Stone kitaplığın yanına gidip hepsini kontrol etti. Alfredo, Freddy, Padilla sağdan üçüncü fotoğraftakiydi. Kot pantolon giymişti ama üzerinde parçalara ayrıldığı sırada da giydiği mavi eşofmanı vardı. Stone fotoğrafı alıp Chapman'a gösterdi. O da başıyla onayladı. Video görüntülerini defalarca izlediği adamı hemen tanımıştı. Stone fotoğrafı yerine koyup Carmen'e döndü. "Buraya gelip sizinle kalabilecek bir akrabanız var mı?" "Yani dayım öldü mü?" Stone bir an tereddüt etti. "Ne yazık ki evet." Carmen elini ağzına götürdü ve sessizce iç çekmeye başladı. Stone kızın önünde diz çöktü. Bunun sizin için ne kadar zor bir zaman olduğunun farkındayım. Ama dayınızın neden o gece Lafayette Parkı'nda yürüyüş yapmak istediğini öğrenmek zorundayız. Carmen sonunda kendini toparladı, içindeki güçlü yanı ortaya çıktı. Stone bile şaşırmıştı kızın böyle bir yanının olmasına. "Dayım ülkesini severdi," dedi. "Biz daha yeni geldik buraya. Benim bacaklarımın tedavi olması gerekiyor. O da iş buldu. Çok fazla para vermiyorlardı ama dayım elinden geleni yapıyordu." "Buraya yeni gelmiş biri olarak İngilizcen oldukça iyi," dedi Chapman. Carmen gülümsedi. "Çok küçükken okulda öğrendim ve daha önce Teksas'a gitmişliğim de vardır. Ailedeki en iyi İngilizce benimdir," dedi gururla. "Lafayette Parkı'na dönelim," dedi Stone. "Gidip Beyaz Saray'a bakmayı severdi. Bana, Carmen, bu dünyadaki en mükemmel ülke burası. Bir insan burada istediği her şeyi yapabilir," derdi. "Beni omuzlarına alırdı. Birlikte büyük binalara bakardık. Başkanınızın orada yaşadığını söylerdi. Bir de ne kadar muhteşem bir adam olduğunu." "Gerçekten üzgünüm," dedi Stone. "Buraya gelip sizinle kalabilecek biri var mı?" diye sordu Chapman. "Sorun değil. Ben daha önce de tek başıma kaldım." "Başka akrabalarınız yok mu?" diye ısrar etti Chapman. Carmen burnunu çekti ve başıyla onayladı. "Gelip beni Meksika'ya götürecek birileri var." "Geri mi gideceksiniz? Ya doktorlarınız?" dedi Stone. "Freddy dayım olmadan olmaz," dedi Carmen. "Annemle babam bir otobüs kazasında öldüler. Benim bacaklarım da o kazada geldi bu hale. Dayım da o otobüsteydi. Onun dalağını filan aldılar ama iyileşti. Sonra da bana babalık yapmaya başladı." Durdu. Ben burada onsuz yaşayamam. Burası dünyanın en muhteşem ülkesi olsa da yapamam. Yardıma ihtiyacın olursa bizi arar mısın?" Stone bir kağıda numarasını yazıp Carmen'e uzattı. Sonra durdu. "Bize dayınıza ait bir şey verebilir misiniz? Bir toka ya da diş fırçası. Böylece biz..." Sesi alçaldı. Alfred Padilla'nın DNA'sıyla kalıntılarını karşılaştırmak için adama ait birkaç şey alıp çıktılar. Chapman'ın getirdiği delil poşetinin içine koydular. Stone adamın o olduğundan emindi ama DNA şüpheleri tamamen ortadan kaldıracaktı. Arabaya doğru yürürken, "Tamam, ben çok alaycı bir tipimdir ama şu anda hıçkıra hıçkıra ağlamak istiyorum," dedi Chapman. "Alfred Padilla yanlış zamanda yanlış yerdeydi," dedi Stone. "Bunun cezasını da Carmen ödemek zorunda." "Alfred de büyük bir ceza ödedi," diyerek olanları hatırlattı Chapman. Arabaya bindiler. "Sırada ne var?" diye sordu Chapman. "Ajan Gross'un bizden daha şanslı olduğunu umut edelim. Ama içimden bir ses fazla umutlanmamamızı söylüyor." Bölüm 29. Gross'a bir mesaj bıraktıktan sonra biraz Çin yemeği alarak Stone'un kulübesine döndüler. Hava güzeldi. Stone küçük mutfak masasını ve iki sandalyeyi ön verandaya taşıdı. Masaya iki tabak koydu. Mutfaktaki küçük buzdolabından bira çıkardı. Masaya oturdular. Chapman birasını kaldırıp Stone'unkiyle tokuşturdu. "Şerefe, bir kadına nasıl davranılması gerektiğini iyi biliyorsun. Yemeği sen aldın. Biranın da ne zamandan kaldığını bilmiyorum." Chapman fonton çorbasından iki kaşık aldı. Ekstra baharatlı olduğu için gözlerinden yaş geldi. Bir kez daha birasına sarıldı. "Çok mu acı?" diye sordu Stone. Gülümseyerek bakıyordu Chapman'a. "Aslında ben acıya alışkınımdır. Bu işi yapmamın nedenlerinden birinin de bu olduğunu sanıyorum. Zamanında M16 ile çalışmıştım. O zamanlar kadın ajanları da olduğunu bilmiyordum. Hala çok yok. Testosteron dünyası düz ve basit. Bilerek mi bu işi seçtin yoksa kazayla mı düştün?" "Sanırım ikisinden de bir parça." Koca bir lokma tavukla pilav aldı. "Babam polisti. Annemse hemşire. Teşkilatla olan bağlantını açıklamıyor bu. Sir James McElroy benim vaftiz babam olur." "Öyle mi?" dedi Stone yavaşça ve çatalını bıraktı. "Sir James istihbarata geçmeden önce babamla birlikte ordudaymışlar. Sanırım beni severdi. Babam öldürülünce benim için gerçek bir baba gibi oldu. Baban nasıl öldü? Görevde mi? Chapman omuz silkti. Öyle dediler. Bütün detayları hiçbir zaman tam olarak öğrenemedim. Bu yüzden mi kanunun bir parçası oldun? Sanırım Sir James beni başından beri bu işe hazırlıyordu. Yerinde okullar, yerinde bir eğitim ve yerinde bağlantılar. Bu iş benim için kaçınılmaz görünüyordu. Yani sen istememene rağmen mi? Chapman birasından bir yudum aldı. Yutmadan önce bir süre ağzında tuttu. Ben de bunu zaman zaman kendime soruyorum. Ne cevap veriyorsun peki? Değişiyor. Belki de olmam gereken yerdeyimdir. Belki sonunda zavallı babama ne olduğunu bulabilirim. Tabağını itip arkasına yaslandı. Sonra da ayaklarını verandanın kenarlarına koydu. Ya sen? Sir James'le tanışıklığınızın eskilere dayandığı belli. Senin hakkında benim hiç bilemeyeceğim şeyleri biliyor. Bilmen gereken şeyler değil de ondandır. Yaptığın şeyler sana neler hissettiriyor? Stone ayağa kalkıp solgun ışıkta mezar taşlarına baktı. Burada hava yazları son derece sıcak ve nemliydi. Kışları ise insanı rahatsız edecek kadar soğuk ve yağışlıydı. Tabii bazen bugünkü gibi kusursuz da olurdu hava. O zaman günün bitmesini hiç istemezdiniz işte. Chapman da yanında duruyordu. Bak, seni zorlamayacağım, dedi sessizce. Beni gerçekten ilgilendirmez bunlar. Benim artık hiçbir şey hissetmediğim bir konu bu, dedi Stone. Peki bu işin içinden nasıl çıkabildin? Çıkabildim mi, ondan da emin değilim. Karın mıydı? Stone döndü. Patronunun daha ağzı sıkı olduğunu sanıyordum. O söylemedi, dedi Chapman hızla. Gözlemlerime dayanarak bir tahminde bulundum. Ne gözlemi? Dedi Stone sert bir tonda. Seni gözlemledim, dedi Chapman. Senin için önemli olan şeyleri, arkadaşlarını. Stone başını diğer yana çevirdi. İyi tahmin, dedi. Peki, neden işe geri döndün? Olanlardan sonra nasıl? Seçme şansım olmadığını söyleyebilirim. Senin gibi birinin hep seçme şansı olacağını düşünürdüm. Stone uzun bir süre konuşmadı. Mezarlara bakmaya devam ediyordu. Bir esinti çıktı. Chapman kollarını kavuşturdu. Çok fazla pişmanlığım var, dedi Stone sonunda. Hatalarını telafi etmeye mi çalışıyorsun? Telafi edebileceğimi sanmıyorum, Ajan Chapman. Lütfen bana Mary de. Görevde değiliz. Stone Chapman'a baktı. Tamam, Mary. Hiç birini öldürdün mü? İsteyerek yani. Bir kez. Stone başıyla onayladı. Peki, kendini nasıl hissettin? Başta mutluydum. Ben ölmemiştim ama sonra hasta oldum. Ben bunun eğitimini almıştım tabii ama hiçbir eğitim insanı buna hazırlayamaz. Bence de. Verandanın parmaklıklarına sıkıca tutundu. Öldürdüğün kaç kişiyi hatırlıyorsun? Senin için ne fark eder? Etmez sanırım ama sadece meraktan da sormuyorum. Ben tam olarak ne olduğunu bilemiyorum. Stone cevap vermeden önce telefonu çaldı. Tom Gross'tu. İşe geri dönüyoruz, Ajan Chapman, dedi Stone. 14. ayrımın sonu. Sayfa 155. Devamı 15. ayrımda.